Ayrım 3.
Kuşkusuz bu değerlendirme, olaylara egoistik açıdan bakan dar şuurlu beşerin görüşüdür ve içinde bulunduğu yoğun zaman ve mekan şartlarından dolayı gerçekliği böylesine sınırlı ve dar bir şekilde algılamaktadır. Yaşamının amacı hakkında bilgi sahibi olmayan, haz ve elem ikilemi içerisinde hareket eden dünya beşeri, realiteyi kendi zanlarına göre yorumlayarak hatadan hataya yuvarlanmaktadır. Doğmadan önce hayat planını varlıksal ilkeler çerçevesinde tanzim eden varlık, bedene bağlanınca şuuru daraldığından kozmik vazifesini uygulamakta güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bununla beraber insanın yaşam amacı beden içerisinde dahi ruhsal kanunları tanımak ve onları uygulamaktır. Esasen bize haksızlıkmış gibi gelen ve isteklerimize ket vuran olaylar, varlıksal ilkeleri öğrenmemiz için şemsiyesi altına girdiğimiz yüksek iradelerin hazırlamış olduğu mizansenlerden başka bir şey değildir. Hiçbir insan aslında ne yaparsa yapsın başka bir insana zarar veremez. Biz başkasına ancak zarar verdiğimizi zannederiz. Oysa cana ya da mala verilecek herhangi bir zarar o varlığın özünde hiçbir değişiklik meydana getirmez. Varlık maddi bir zarar görse de görmese de buğulanan bir camı siler gibi öz hep aynı kalır. Ama insan kendisinin ruh olduğunu bilmeyip beden olduğunu zannettiği için olaylara bedensel ve bireysel çıkarcı bir gözle bakmakta, hayatı sen-ben ayrımı içinde geçmektedir. Oysa insanların yaptıkları her şey farkında olsalar da olmasalar da birbirlerine yardımdan başka bir sonuç veremez. O halde bu gidişi şuurlu bir hale getirmek ve birbirimizle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak bilgece bir tutum olacaktır. İnsan olarak hepimiz öz bakımından bir olduğumuzdan ve tek bir iradesi olan kozmik bir bedenin hücreleri gibi olduğumuzdan, başkalarının iradesine ket vurmak ve onlara zarar vermek aslında kendimize de zarar vermek olacaktır. İnsan, insanın kardeşi olduğu için hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Varlıksal irade uygunluğu ilkesine göre insan irade beyanlarından dolayı sadece kendisine karşı sorumludur. Yani insan düşünce ve davranışlarından dolayı sadece kendisine hesap verir. İnsanı fiillerinden dolayı ödüllendirecek ya da cezalandıracak herhangi bir sistem mevcut değildir. Çünkü varlık hareketlerinin sorumluluğunu yüklenebilecek kudrette yaratılmıştır. 5. Varlık bildiğinden sorumludur. Kainatın bütün sorumluluğu tek bir varlığın üzerine yüklenmemiştir. Her varlık omuz vermiş ve bu kozmik sorumluluk paylaşılmıştır. Varlık tezahür aleminin derinliklerine daldıkça zorlanır ve yüklendiği sorumluluğun kapsamı daralır. Dönüşünde ise tezahür merkezine yaklaştıkça artan bilgisine paralel olarak sorumluluğunun kapsamı genişler. Aslında bir noktadan sonra sorumluluk da ortadan kalkar çünkü bundan böyle varlık sadece gerekeni yapmaktadır. Sorumluluğun olmadığı hal. Önce varlık vardı. Henüz tezahür etmemiş tek bir varlık, tek bir irade, tek bir bilgi. Kendi içine kapanmış mutlak hareketsizlik ve sükunet halinde tek bir nokta. Özünde taşıdığı varlıksal ilkeleri yorumlamaya hazır bir kutsal tohum, tezahür etmeye razı bir kurban. Ancak varlık henüz iradesini kullanmamış, ilk sebebi yaratmamıştır. Başka bir ifadeyle ortada hiçbir etki olmadığı için hiçbir tepki de yoktur. Yani nedensellik henüz başlamamıştır. Kuşkusuz bu durumda sorumluluk da mevcut değildir. Var olma ve var etme bilgisine sahip olan bu kozmik tohum, tüm varoluşun sorumluluğunu yüklenmeye hazırdır. Sorumluluk başlıyor. Sonra varlık olmayı diledi. Kozmik yumurta çatlıyor ve ışık oldu. Görünmeyen ışık görülür hale geldi. Merkezdeki nur zerrelere ayrıldı ve kıvılcım kıvılcım sonsuzluğa dağıldı ve bir nabız gibi atan ışıl ışıl kainat doğdu. Tezahür öncesi bir olan varlık tezahür sonrası çokluk görünümündeki varlığa dönüştü. Böylece statik bir durumda saklı olan sonsuz bir potansiyel enerji, sonsuz varyasyonlar halinde dinamizmini ifade eden sonsuz bir kinetik enerji haline geldi. Varlıklar özlerinde seçme özgürlüğü ilkesine sahip olduklarından tezahür merkezinden itibaren diledikleri yönde yola koyuldular. Varlıkların kendi iradeleriyle attıkları ilk adım aynı zamanda onların sorumluluk yüklendikleri ilk an oldu. Varlığın özündeki bilgi tezahür aleminde örtülür. Tüm varlıklar özlerinde tanrılık bilgiyi taşırlar. Ne var ki bu bilgi, varlıklar tezahür edince örtülür. Sonsuz parlaklıktaki nur, tezahür aleminde perde perde gizlenir. Ancak bu, tezahür sürecinin bir gereğidir. Çünkü varlıklar seçtikleri kozmik yönde ilerlerken farklı yoğunluklarda tezahür eden zaman ve mekan şartlarıyla karşılaşırlar. Zaman ve mekan da varlıktır. Onlar da seçme özgürlüklerine bağlı olarak tezahür alemine yayılmış olup diğer varlıklarla karşılaşmaları kaçınılmazdır. Varlığın özünde taşıdığı tanrılık bilgi, çok yoğun zaman ve mekan ortamlarında, çok sisli bir havada ışığın yolunu aydınlatamaması gibi iyice örtülür, varlığın hareketi yavaşlar ve üzerine düşen sorumluluklar azalır. Buna karşılık az yoğun zaman ve mekan şartlarında varlığın özündeki tanrılık bilgi, yani varlıksal ilkeler bütün görkemiyle ışıldamaya başlar, varlık hızlanır ve büyük sorumluluklar yüklenir. Varlıkların bilgi ve sorumluluk farklılıkları eşitlik ilkesini bozmaz. Varlıkların tezahür aleminde farklı zaman ve mekan şartları içerisinde bilgilerini farklı seviyelerde kullanabilmeleri ve buna bağlı olarak farklı kapsamda sorumluluklar yüklenmeleri, yani böylelikle ortaya çıkan hiyerarşi, varlıksal eşitlik ilkesine ihlal etmez. Çünkü özleri bakımından mutlak şekilde eşit olan ve seçtikleri yönde tezahür eden varlıkların farklı zaman ve mekan ortamlarıyla karşılaşmaları onların eksikliğinden değil, tezahür sürecinin kendisinden kaynaklanır. Ayrıca karşılaşma bütün varlıklar için geçerlidir. Varlık içinde bulunduğu her türlü ortamın şartlarına mükemmelen uyabilecek kabiliyette bir yapıya sahiptir. O, bilgisini daraltarak sadece bir atomun sorumluluğunu taşırken, dilerse bilgi seviyesini yükselterek bir gezegeni yönetme sorumluluğunu da yüklenebilir. Varlık sadece kendisine karşı sorumludur. Varlık tezahür merkezinden kendi iradesiyle ayrılmış ve kendi seçtiği bir yönde kozmik yolculuğuna başlamıştır. Kainatta ilk hareketi başlatan varlık kuşkusuz bunun sorumluluğunu da yüklenmiştir. Tezahür etmesi için varlığa dışarıdan hiçbir zorlama yapılmamıştır. Varlık dışı hiçbir sistem ona belli bir yönü seçmesini emretmemiştir. Tezahür sürecine katılım kapsamından ya da özgünlüğünden dolayı hiçbir güç ona hesap sormayacak ve yargılamayacaktır. Çok yoğun zaman ve mekan şartlarında bilgi seviyesini düşürerek küçük sorumluluklar aldığı için varlığı cezalandıracak ya da az yoğun zaman ve mekan ortamlarında bilgi seviyesini yükselterek büyük sorumluluklar yüklendiği için de varlığı ödüllendirecek bir sistem mevcut değildir. Varlık kainat içerisindeki hareketlerinden dolayı mutlak olarak sadece kendisine karşı sorumludur, zaten kendi dışında herhangi bir varlıkta yoktur. Varlık bildiğinden sorumludur. Kainat bir hizmet ve vazife ortamıdır. Her varlık tezahür ederek bu kozmik vazifenin kendisine düşen payıyla meşgul olur. Vazifesini kendi seçen varlık, bilgisini de vazifesine uyacak seviyeye ayarlar. Bu durumda varlık, kozmik vazifenin sadece kendi bilgisine göre yürüttüğü kısmından sorumludur. Kendi bilgisinin dışında kalan kısımlar varlığın sorumluluğunda değildir. Başka bir ifadeyle varlık, tezahür sürecine bilgisi oranında katılır. Bütünün denge ve uyumu ancak her varlığın bilgisinin sorumluluğunu yerine getirmesiyle sağlanır. Bilginin sorumluluğunu yerine getirmek demek, varlığın kozmik ilke ve kanunlardan kendi seçtiklerini en mükemmel şekilde uygulaması demektir. Varlık bildiğinden sorumludur ilkesinin etik sonuçları. İnsana sorumluluk yükleyen bilgi, kitabi bilgi değil, bizzat uygulanarak ya da derin bir sezgiyle gerçekliği varlık tarafından idrak edilmiş ve hazmedilmiş olan bilgidir. Böyle bir bilgi, hangi kaynaktan gelmiş olursa olsun, artık o insanın öz malı haline gelmiş ve bir yaşam düsturu olmuştur. Yeri ve zamanı geldiğinde insanın o bilgiyi kullanması gerekir. Kullanmadığı takdirde hesap sorulmayı hak eder. Çünkü insan bildiğinden sorumludur. Hiç kuşkusuz, insan bilmediği için yapmadığı ya da bilmeyerek yaptığı hareketlerden dolayı sorumlu tutulamaz. İnsan kendisinden daha güçlü bir iradenin tehditleri ya da vaatleriyle yaptığı hareketlerinden dolayı da sorumlu değildir. Çünkü insan kendi bildiğine göre değil, o üstün gücün iradesine göre davranmıştır. Bu durumda hesap sorulması gereken taraf insan değil, insan üzerinde hegemonya kurarak hareketlerini kendine has metotlarla yönlendiren o zorba iradedir. İnsanın hareketlerinden sorumlu tutulabilmesi için bilerek davranmış olması gerekir. Evrensel yardımlaşma ve dayanışma kanununa dayanarak varlık, tekamül etmek için çok gelişmiş bir öğretici sistemin şemsiyesi altına girebilir. Bu durumda o üstün güce yakışan, varlığa karışık, eksik ve hatta yanlış bilgiler vererek şaşkına çevirmek, sert emirleriyle varlığın kendine güvenini kaybettirmek, her davranışını bir kurala bağlayarak sınırlamak, dediğini yaptırmak için korkutmak ya da ödül vaatleriyle oyalayarak insanı iki yüzlü yapmak değil, apaçık bilgi verdikten sonra varlığı vicdanen özgür bırakmak, ona bilgisini uygulayabileceği bir ortam hazırlamak ve hareketlerinin sorumluluğunu yüklenebilecek şekilde onu güçlendirmektir. Bilen insan kasten hata yapmaz. Şayet hata yapıyorsa bu bilmediğinden ya da şartların elverişsizliğindendir. Yani insan dünya hayatında sürekli sürçüyor ve pek çok hata yapıyorsa bunun sorumluluğunu tümüyle insana yüklemek insafsızlık olur. Her şeyden önce insan çok yoğun bir zaman ve mekan ortamı içerisindedir. Kaba bir fizik bedendeki dar şuuruyla dünyanın ağır maddi titreşimleri karşısında büyük bir savaş vermektedir. İçinde bulunduğu şartlar özündeki tanrılık bilgiyi dışarıya yansıtmasına engeldir. Kısıtlı şartları ölçüsünde varlıksal tezahüre katılımda bulunan insana hesap sormak değil, onu kutlamak ve kutsamak gerekir. İnsanın sorumlu tutulabilmesi için iyinin ve kötünün, doğrunun ve yanlışın ne olduğunu bilmesi şarttır. Bu bilgi ona açıkça verilemediği takdirde hatalarından dolayı insana hesap sorulamaz. Yapılması ve yapılmaması gereken işlerin upuzun sıralandığı çeşit çeşit listeler vermekle insan gelişmez. İnsan kendisine varlıksal ilkeler ve evrim kanunları açıklanıp yaptıklarından tamamen kendisinin sorumlu olduğu öğretilince hızla yükselebilir. İnsan bilerek yaptığı işlerden dolayı sadece kendisine karşı sorumludur. Bilmeden yaptığı ya da yaptırıldığı işlerden dolayı ise hiç kimseye karşı sorumlu değildir. Ayrıca insanın dışında onu yargılayacak hiçbir sistemde yoktur. Varlık hareketlerinden dolayı sürekli olarak eleştirilecek, kınanacak ya da yargılanacak bir tutsak değil, kendi iradesiyle tezahüre katılımda bulunan bir kainat mimarıdır. İnsan özgür bir varlıktır. Kendi iradesiyle tezahür ederek kendi bilgisi oranında kozmik bir vazifede rol almıştır ve bu vazifesinde sadece kendisine karşı sorumludur. Yaptığı hatalar vazifesini yavaşlatsa da engellemez ama bu durum o insana ızdırap verir. Oysa kozmik vazife hepimize ait olduğundan herhangi bir varlığın vazifesini aksatması hepimizi etkiler. O halde varlık olarak aynı öze sahip olduğumuz o kişinin vazifesini aksatıp ızdırap çekmemesi, bundan dolayı kendimizin ve diğer insanların olumsuz yönde etkilenmemesi ve en önemlisi vazifenin sekteye uğramaması için yardımlaşma ve dayanışma içinde yaşamamız gerekir. Bilen insan, bilmeyen insandan da sorumludur. Değişime doğru. Dejenerasyon. Bütün kurumlarıyla yozlaşma alanları oluşturan beşeri uygarlık büyük değişimin eşiğinde bulunuyor. Bütün yozlaşmış kurumlarıyla birlikte dünya, şimdiye kadar geçip geldiği çeşitli zaman ve mekanlarda hiç görmediği, hiç işitmediği ve hiç konuşmadığı gerçeklerle karşılaşma kaderinin gerekliliklerini yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Farkına giderek daha fazla vardığımız yozlaşma ve yozlaştırma işleminin ne kadar hızlı ve sevimli bir şekilde yayılmakta olduğunu görüyoruz. Bütün güce değerler un ufak olup ayaklar altında kum taneleri gibi yayılıp gitmiş. Şaşkınlığın bu derecede şaha kalktığı görülmemiştir. Ne yol belli ne istikamet. İnsanlığın içinde bulunduğu bu durumlar çok önemli midir? Pek önemli olmasa gerek. Hangi merhalelerden geçerek bu noktaya ulaştığımızdır önemli olan. Ulaşılmış noktanın haletini uzun süreli yaşayabilme ya da derhal ondan sıyrılabilme kabiliyetini gösterebilme ancak geçirdiğimiz merhalelerin niteliğine bağlıdır. Hepimizin gözlediği gibi dünyanın her yerinde insanların sahip oldukları çeşitli kalınlıktaki kabukların çatlatılması, açılması, açılan kabukların altından çıkan kirliliğin giderilmesi için son derece yoğun bir çalışma var. Bu çalışmanın getireceği çok çeşitli olaylar her boyutta kendini göstermeye devam edecektir. Çünkü sebepler bu neticeleri hazırlamıştır ve hazırlamaya da devam etmektedir. Toplumsal, fiziksel ve jeolojik düzlemdeki olayların ana hedefi, insanlığın kendi şuur ve vicdanlarında meydana getirdikleri kabuklaşma sonucunda oluşan yozlaşma alanlarının içinden sıyrılabilme çabasını hızlandırmaktır. Her yozlaşma alanı, içine aldığı her şeyin kendi iç yozlaşmasını sağlarken, içeride olanlar da kendi realitelerini pekiştirecek şekilde yozlaşmanın bütün etkilerini hissetmeye devam etmektedirler. Beşeri kabukların çatlatılması, çizilerek açılması işlemi yukarıdan aşağıya inen etkiler sayesinde sürüp gitmektedir. Çatlatılma ve çizilme işleminden sonraki aşama, yani bireysel ve toplumsal çaba harcayarak kabukları itmek, iç basıncı arttırarak kabukları özden uzaklaştırmak biz insanlara düşmektedir. İç basıncı arttırarak kabukların açılmasına devam etmeliyiz. Kuşkusuz bu kabuklardan tam olarak kurtulmamız, dünya yasalarının zorunlu bir gereği olarak mümkün olmamakla beraber, onları kendimizden belli bir mesafede tutmamız mümkündür. Her kabuk bize ait bir parçadır ve kesin kurtuluşa asla yer yoktur. Kabukları kendimizden uzaklaştırdıktan sonra onların tekrar bize geri dönmelerine imkan hazırlamamak gerekir. Kabuklaşma çok hızlı ve kolay şekilde bize her zaman yaklaşabilir. Bunun için içsel çabamızı, iç basıncımızı daima tetikte tutup bu kabukların bizden yeterli bir uzaklıkta tutulmasını sağlayabilmeliyiz. Bu kabuklar çeşitli niteliktedirler. Bireysel ve toplumsal, maddi ve manevi kabukların içinde en önemli olanı yüzyıllardan beri bize kadar ulaşmış olan inanç kabuklarıdır. Yıpranmış, eskimiş, içindeki özü tamamen kaybolmaya yüz tutmuş her türlü inanç kabuklarını inceltmek, eski özüne kavuşturmak artık olanaksız hale gelmiştir. Bu durumu iyi anlayarak, yakıtı bitmiş ocağı yeniden canlandırıp alevlendirme gayretlerinin hiçbir sonuca ulaştıramayacağını son kez tespit etmek gerekir. Hepimiz, her tekamül yolcusu, içinde yürümeye çalıştığı yolun kabuklaşmış inançlarından kurtulma gayreti içinde olarak, o inançlarla kendi tözü arasındaki mesafeyi giderek açmalı, her inancını ayrıntılı olarak incelemeye almalı, giderek iç basıncını arttırarak, bu kabuklaşmış inançlarından uzaklaşarak yukarıdan gelmekte olan ışığı içine alabilmelidir. Kabuklar bizim kendi kabuklarımız. İnsanlık olarak sahip olduğumuz bütün inançların her birinin tözümüzle olan bağlantısını gevşeterek azami derecede bir gevşeklik sağlamak, yeni çağa hazırlanmanın en emin ve etkili yoludur. Her konuyla ilgili gevşekliği mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sağlamak gerekmektedir. Her inancın çok daha farklı bir şekilde anlaşılabilmesi için katılaşmış anlayış ve inançları yumuşatmak, onlarla olan bağları gevşetmekten başka yol yoktur. Kabuk değiştirmek çok daha ince, ışığı geçirebilecek kadar saydam kabuklara sahip olmak için esneklik gösterebilmek şarttır. Dünya kabuğunu değiştirme hedefine pek çok yakınlaştı. Dünya doğurmak üzere. Değişimin maddi ve manevi sarsıntılarını yaşıyoruz. Dünya hayatının şimdilerde nasıl bir durum içinde olduğunu hepimiz görüyoruz. Toz duman arasında fark edilen ikiyüzlülükten ibaret olduğunu görmemek ne mümkün? İnsanlığın birbirinin gözlerine bakacak hali kalmamış, yüzler dümdüz, anlamsız, derinliğini kaybetmiş, yüzeysel. İki yana bakan iki sima bir kafaya yerleşmiş. Biri konuşurken öteki susuyor, öteki konuşurken diğeri susuyor. Kimse kimseyi anlamıyor, anlamaya da çalışmıyor. Herkes şuursuz bir şekilde koşum takımlarıyla bağlı olduğu duygu arabasını çekmenin, bir yerlere ulaşabilmenin telaşı içinde. Evet, duygular. Duyguların geliştirilip deneysel doyuma ulaşabilmesi için biz insanlar bütün hareketleri türlü kalıplara sokarak yapıyoruz. Kimisi için vicdani olurken, kimisi için de egoistik oluyor. Duygularıyla birleşmeyen insan var mıdır acaba? Duygularının hamalı olmayan, ilerleyeceği yolu unutmayan, neden sonra sağduyusunun önden ilerleyerek bıraktığı izleri takip etmek zorunda kalmayan insan nerede? Bu sorular hemen her çağda cevapsız kalmak zorunda kaldı. Çünkü dünya insanı duyguları yönünden yük almakta, elde ettiği duygusal deneyimlerle maddenin belirli yoğunluğunu yaşamaktadır. Kısaca duygularını nasıl maşa olarak kullanabileceğini öğreniyor. Maddeye olan yaklaşımı duygularımızla yapabiliyoruz. Duyguların hedefi bu durumda insanı maddeye bağımlı hale getirmektir. Hem bağımlı olmak hem de duyguları kontrol edebilmek ancak tek hedefe bağlanmakla olur. Bu tek hedef varlığın kendini fark etmesi, kendini tanımasıdır. Kendini fark etmek, duygulara olan bağımlılıktan kurtulup onları bir araç gibi kullanabilmenin esas başlangıcını oluşturmaktadır. İnsanlar duygularının esiri olurlarken esasında kendilerini tanımamakta sabitlik gösterdiklerini ifade etmektedirler. Kendi varlığımızı yüceltmek yerine maddenin varlığını yüceltmek için çalışıyoruz. Sonra geriye dönüp, bakın yarattığımız şu uygarlığa, şu irfana diyerek caka satıyoruz. Böylece maddeye hükmettiğimizi de sanıyoruz. Oysa işler başka türlü çalışıyor. Madde, duyguları kendine mal etmeye ve onları kendi düzeyinde tutmaya çabalıyor. Bundan dolayı hiç durmadan duyguları yükseklere çıkarmak için yarışılıyor. Maddenin aracılığıyla salt düşünce planına yükseleceğimizi sanıyoruz. Ama neyse ki böyle olmadığını, habis bir hücre çoğalması gibi her yerimizi kuşatmaya devam eden yozlaşma alanlarıyla görebiliyoruz. Yozlaşan her şeyin yerini sonunda bereketli alanlar almaktadır. Her dejenerasyon yeni bir rejenerasyon içindir. Yozlaşmanın hızını direnç göstererek gayet dikkatli bir şekilde maddenin bizden istediğini ona vermek, ondan da istediğimizi almak gerçek bir yaşam sanatı olmaktadır. Varlıksal şuur ve hedefimizi kaybetmeden maddenin imkanlarından yararlanmak, ona ve kendimize en faydalı yükseltici tesirleri almak ve vermek marifetin ta kendisidir. Dejenerasyon alanlarından kurtulmak için yukarıdan gelen pozitif değerli etkiyle aşağıda olan negatif değerli etkiyi buluşturmak gerekir. Yatay negatiflerin pozitif düşeyleri itmesinden doğan gerilimi hissederek o itmeyi çekmeye dönüştürmektir kısaca. Negatif durumu iyi hissetmek, pratikte egoistik eğilimler, onu kontrol altında tutmak ve iyi anlamakla pozitif olan, yani pratikte vicdani olan, zaten kendiliğinden hissedilir. Bereket versin ki pozitif etki negatife devamlı bir akış halindedir. Bu akışı yakalayıp negatife ulaştırmak, yani vicdani olanı nefsani olana hakim kılmak insana bağlıdır. Bugün tüm dünyada bir kargaşa devri yaşanmaktadır. Biz buna yerleşik deyimimizle teşeviş diyoruz. Kargaşanın altında yatan öğe, bireylerin ve onların bağlı olduğu planların kapasitelerine bağlı olan çabalardır. Yukarıdan gelen her türlü yardıma rağmen daha önceden çizilmiş sınırlar içinde kalan çabalar bu sınırları aşabilecek kabiliyette bulunmamaktadır. Bizlere düşen en önemli görev, bireylerin sınırlarını en iyi şekilde belirlemek ve bu sınırlar içindeki kapasiteden azami şekilde yararlanmaktır. Kargaşa döneminde varlıkların meydana getirdikleri olaylar, zaman zaman kendi inisiyatifleriyle olsa da zaman zaman çeşitli tesirlerle de olabilmektedir ve olabilecektir. Yukarıdan gelen baskılı etkilerin yanı sıra yataydan gelen, yani fizik plandan gelen etkiler de vardır. Birey yukarıdan aldığı etkiyle yatay plandaki diğer varlıklara yönelebilir. Bu sırada da şuur alanlarında farklı iletişimler meydana gelir. Bu varlıkların meydana getirmiş oldukları olaylarla daha sonra meydana getirebilecekleri olaylar, içinde bulundukları bu etkilenme esnasında azami derecede her türlü faaliyeti bir araya getirebilme imkanlarını aramaktan ibarettir. Derneğimizin ve onun yıllarca süren çalışmasının meydana getirdiği topluluklar bir ortak alana sahiptir. Bu büyük topluluğun bireyleri kendi kişisel etki alanlarına sahiptirler. Bu alanlarda işbirliği içinde oldukları bireylerin etkilerini sürekli olarak görmek mümkündür. Dıştan gelen bu etkilerin nitelikleri bireye de sirayet eder. Duyguların devreye girmesi suretiyle ani sarsıntılar da ortaya çıkar. Karmaşa ya da teşebbüs devrinin tamamen alanlarla yakından ilgisi vardır. Bireylerin kendilerini yeni tesir alanlarına adapte edememelerinden dolayı ortaya çıkan komplikasyonlar neticesinde uyumsuzluk göstermeleri ve yolun ağırlığından dolayı gidişe ayak uyduramayıp son bir çaba olmak üzere diğer varlıkların alanlarına etki edebilme şeklinde yönlendirmeye tabi tutmaları ve sonuç olaraksa güçlü alanlara etki edemeyip ancak girebildikleri alanlara girmek suretiyle o etki alanları içindeki bulanıklığa da sebebiyet vermeleri çok doğaldır. Yukarıdan gelen enerjiyi en iyi şekilde özümlemek gerekiyor. Bizlere doğru uzanmış olan ve tamamen üzerimizi kaplamış bulunan enerjinin alanlarımız üzerindeki baskısı, alanlarımızın kapasitesine uygun bir şekilde giderek ağırlaşmaktadır. Tahammül sınırlarımız zorlanıyor. Meydana gelen olayları son derece uyanık bir şekilde, tamamen duygular düzeyinin üzerine çıkmak suretiyle transandantal platformda değerlendirmeliyiz. Varlıkların kendilerine ait etki şuur alanlarının zayıflaması, kendilerine yönelen öteki alanların etkileri altına girmelerine sebep olmaktadır. Oysa varlıklar, vazifeleri itibariyle alanlarını korumak, hatta birbirlerinden bile korumak zorundadırlar. Hepimiz gayet kritik bir noktada bulunuyoruz.